Tuti'nin öteki tutilerin hallerini öğrenerek kafeste ölmesi ve tacirin buna karşı feryadu figan etmesi beyanındadır. Tuti, Hindistan'daki Tuti'nin hareket tarzını işitince titreyerek düştü ve kas katı kesildi. Efendisi onu düşmüş görünce yerinden fırladı. "Hay!" diye bağırıp külahını yere çaldı. Tacir, Tuti'yi bu halde ve bu renkte görünce yerinden sıçrayıp yakasını yırttı. 1720. "Ey hoş ve tatlı sesli Tuti, sana ne oldu? Niçin bu hale geldin?" dedi. "Yazık sana, benim hoş sesli kuşum. Yazık benim haldaşım, sırdaşım. Yazık benim tatlı sesli kuşum, gönlümün sükunu, bahçem, çiçeğim. Eğer Süleyman'ın böyle bir tutisi olsaydı, başka kuşlarla meşgul olmaya nasıl vakit bulurdu? Ah, ne yazık, bu ucuzcacık elde ettiğim kuşu ne çabuk elden kaçırdım." 1725. "Ey dil, konuşan dil, sen bana ne çok zarar veriyorsun. Ama söyleyen sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateşsin hem harman. Bu ateşi bu harmana nice bir salacaksın. Can, her ne desen onu yapmakla beraber yine de için için senin elinden feryat etmektedir. Ey dil, hem sonsuz bir hazinesin, hem de dermanı olmayan bir dertsin. Hem kuşları avlamak için avcının çaldığı ıslık ve kurduğu tuzaksın, hem de hicran ve kimsesizlik zamanlarının en iyisisin." 1730. "Ey insafsız, bana hiç mi aman vermeyeceksin? Helakime kastedip yayını germişsin. İşte kuşumu uçurdun, artık zulüm çayırında az otla. Ya bana cevap ver ya da insafa gel. Yahut da gönlümü hoş edecek sebepleri beyan et. Vah yazık, benim karanlıkları silip yok eden sabahım. Vah yazık, benim sabahları nurlandıran kuşum. Yazık o güzel uçuşlu kuşuma ki benim ta sonumdan başlangıcıma kadar uçup gelmiştir." 1735. "Cahil kişi ilelebet mihnet ve acıların aşıkıdır. Eğer şüphen varsa kalk La İksimu suresini fike bağda kadar oku." Dipnot: bu Mekke şehrine yemin ederim ki sen bu beldeye fatih olarak gireceksin. Yahut bu beldede bir saat kadar savaşmak sana helal olacaktır. Ecdadın İbrahim ve Adem ile onların biricik torunu olan sana yemin ederim ki biz insanı meşakkate, güçlüğe maruz olmak üzere yarattık. Beled 1-4. "Senin cemalini görmekle mihnetten kurtuldum. Senin ırmağında kirden arınıp safi oldum. Bu ah ve eniğinler o sevgiliyi görmenin tahayyülü zevkindendir. Onu görmek ise kendi varlığından kesilmekle olur. Bu kuşun ölümüne sebep Allah'ın gayretiydi. Allah'a karşı hile olmaz. Nerede bir gönül ki Yaradan'ın hükmünde yüz parça olmasın? Allah cümle eşyadan gayrıdır. Bütün tefsir ve söz kalabalığından münezzehtir." 1740. "Ah, ne olurdu gözyaşım derya misali aksaydı da onu güzelimin yoluna saçabilseydim. Benim tutim, benim anlayışlı, güzel huylu kuşum, düşünce ve esrarımın tercümanı. O öyle bir kuştu ki ona herhangi bir rızkı vereyim veya vermeyeyim, yine bana gelirdi. O tuti, o sözden dolayı benim yadıma gelirdi. Bir tuti ki avazı vahiy durağından gelir. Onun varlığının iptilası bu yaratılış aleminin başlangıcından evveldir. O tuti senin içinde gizlidir. Sen ise onun aksini şunda bunda görürsün." 1745. "O tuti ki ruhtur. Gitmekle senin vücut şenliğini bozar. Fakat sen yine bundan ötürü şad olursun. ondan gelen zulmün zulüm değil, adalet olduğunu anlarsın. Ey canını cismi için yakan, canını yakarak cismini aydınlattın. Ben Hakk'ın aşkı ile yandım. Eğer bir yanmak isteyen varsa gelsin, kavını ateşimle tutuşturup nefsani çerçöpünü yaksın. Kav ateş alma kabiliyetindedir. Öyleyse ateş cezb edici kavı elde et. Ne yazık, ne yazık, ne yazık ki böyle bir ay bulut altında görülmez oldu. 1750. Ben ne diyeyim, nasıl söz söyleyeyim ki gönül ateşi ayyuka çıktı. Hicran ve firak arslanı kükredi ve kan dökücü oldu. Ayık iken bile hiddetli ve şiddetli olan kimsenin eline kadehi aldığı zaman hali ne olmaz ki? Anlatılmayacak derecede sarhoş, mest bir arslana engin çayırlar bile dar gelir. Ben kafiye düşünürüm. Sevgilim ise bana didarımdan, dipnot, didar Cenab-ı Hakk'ın insanlara cennette göstereceğini vaat ettiği ilahi güzellikten başka bir şey düşünme der. Ey benim kafiye düşünücüm, rahat otur. Benim devletimin kafiyesi sensin. 1755. Harf ne meneşeydir ki sen ondan endişe edersin? Harfler ve sesler mana bahçelerinin çalı ve dikeninden örülmüş duvarlardır. Harfi, sesi ve sözü birbirine çarpıp parçalayayım. Ta ki harfsiz, sessiz ve kelimesiz seninle konuşabileyim. Ey cihanın esrarı olan sevgili, Adem'den dahi gizlemiş olduğum sırrı sana söylerim. Halil İbrahim'e söylemediğim sırrı ve Cebrail'in bilmediği aşk ızdırabını sana bildireyim. O öyle bir sırdır ki İsa ondan dem vurmadı. Hatta Cenab-ı Hak dahi o ilahi kıskanışıyla bizim varlığımızdan bir iz görülmeyen zamanda bile ondan dem vurmadı. 1760. Ma sözü dilde ne vazife görür? Ya ispat yahut nefyeder. Ben ispat değilim. Ben varlığı yani zatı olmayan bir nefiyim. Ben tam bir yokluğum. Ben varlığı yoklukta buldum. Bu yüzden varlığı yokluğa feda ettim. Bütün padişahlar kendi bendelerinin bendesidir. Halk da kendi için ölenin uğruna ölmüştür. Bütün padişahlar kendilerine arz-ı ubudiyet edenlere alçak gönüllü olurlar. Bütün insanlar kendi aşklarıyla mest olanın mesti olurlar. Avcı avını yakalayabilmek için evvela kendini kuşlara bahşeder ki ansızın onları avlayabilsin diye. Kendilerine gönül kaptırmış olanlara dilberler can ve gönülden taliptirler. Bütün sevilenlerin kendilerini sevenlere tutulmaları bundandır. Her kimi aşık görürsen bil ki o maşuktur. Zira aşık bir bakıma aşıksa da bir bakıma maşuktur. Susamış olanlar bu dünyada su aradıkları gibi su da cihanda susamış olanları arar. Madem ki aşık odur, sen artık sus. Madem ki o senin kulağını çekiyor, sen de serapa kulak kesil. Ancak sel köpürüp taşınca önüne set çek, yoksa cihanı rüsvay ve harap eder. 1770. Harap olmaktan ne diye gam çekeyim? Zira harabenin altında padişahın hazinesi vardır. Allah'ta gark olmuş kimse ister ki ona daha fazla gark olsun. Ruhu da deniz dalgaları gibi yuvarlansın ve adı izi kalmasın. Denizin dibi mi daha hoştur yoksa üstü mü? Yarın oku mu daha cazip yoksa o oka karşı bir kalkan mı? Ey gönül, zevki beladan ayırt ediyorsan vesvese ile paramparça olursun. Gerçi senin muratlarında şeker tadı var. Ama Dilber'in muradı muratsızlık değil midir? 1775. Onun her bir yıldızı, yani tecellisi, kan dökücü yüz hilalin kanının bedeli ve cana can katan hayatıdır. Alemin kanını dökmek ona helaldir. Biz ki aşıkların pahayı da, kan pahasını da onun yolunda elde ettik. Canımızla kumar oynamak için acele ettik. Aşıkların hayatı dostun yolunda ölmektedir. Gönlü gönül vermekten başka bir şeyle elde edemezsin. Ben onun gönlünü kazanmak istedim. O ise yüzlerce naz ve işveyle bahaneler bularak bana istina gösterdi. Bu akıl, bu can öyle de böyle de sende gark olmuştur dedim. O da dedi ki, haydi haydi bana bu masalı okuma. 1780. Ben senin ne düşündüğünü bilmez miyim? Ey biri iki gören, sen dostu ne türlü gördün? Ey kaba ruhlu, sen dostu küçümsedin. Çünkü onu çok ucuza aldın, yani kolay elde ettin. Ucuz alan, ucuz satar. Çocuk bir inciyi bir somun ekmeğe değişebilir. Ben öyle bir aşka gark olmuşum ki, geçmişinde, geleceğinde aşkları bende yok olmuştur. Ben bu aşk bahsini kısa kestim, izah etmedim. Yoksa hem akıl yanardı, hem dudak. 1785. Leb, dudak dersem, muradım lebi derya, deniz kıyısıdır. La, hayır dersem, muradım illadır, yani ancak evettir. Ben içimin zevkinden yüzümü ekşitir otururum. Yani gönül halimi ifşa etmem. Ben söylenecek sözlerin çokluğundan dolayı susar dururum. Öyle ki bizim gönül hoşluğumuz bu asık çehre altında iki cihan ehlinden de gizli kalsın. Bu sözleri her kulağın duymaması için yüzlerce ledun sırrından ancak birini söylemekteyim. Tuti, Hindistan'daki soydaşlarının ızdırabını ve bunlardan birinin kendi hasretiyle öldüğünü öğrenince derin bir yese kapıldı, düştü ve öldü. Çünkü daha Hindistan'dayken dilini tutamayan tacir bu sefer de kendi tutisi yanında aynı boş boğazlıkta bulunmuştu. Ne ettim de dilimi tutamadım, zavallı kuşcağızın ölümüne sebep oldum diye samimi bir pişmanlık duyan tacir, şimdi de kendi kuşcağızına aynı kötü haberi veriyor, bu sefer de onun ölümüne matem tutmak zorunda kalıyordu. Tacir, tutisinin ölümü karşısında beyhude dövünüyor. Yazık oldu sana benim tatlı dilli kuşum, benim haldaşım, sırdaşım diye feryat ediyordu. Bütün bu hallerden ve hikayelerden anlaşılıyordu ki, tacirin Hindistan'da gördüğü tutilerden biri, onun kendi tutisine mürşitlik yapıyordu. Ruhun ten kafesinden nasıl kurtulacağını bizzat ölmek suretiyle göstermiş oluyordu. Tacirin tutisi bu ölüm ve kurtuluş haberini aldığı ve bu örnek oluşu anladığı içindir ki, yine mürşidinin yolunda giderek kendi ruhunun asıl vatanından uzak, gurbet hayatına son veriyor. Tıpkı mürşidi gibi ölmek yoluyla ruhunu ten kafesinden kurtarmış oluyordu. Anlaşılıyordu ki bir mürşidin yol göstericiliği olmadan ilahi varlıkta fani olmak ve ten kaydından böyle saadete benzer bir ölümle kurtulmak mümkün değildir. Tacir işte böyle bir tutiyi kaybetmenin acısını duyuyor. Bu yüzden kendi diline yahut dilini tutamayışına karşı ağır şikayetler yağdırıyordu. Ey dil, niçin susmazsın? Gerçi güzel söylediğin zaman bir güzellikler harmanı yaratırsın. Ardından ateş gibi yakıcı kelimeler sıralar, kendi harmanını kendi sözlerinle yakarsın. Güzel söyleyişlerin tevhidse, ibadetse, kötü sözlerinde küfürdür, fitne ve fesattır. Sen ilimlerin, sırlı düşünüş ve buluşların hazinelerini açan altın anahtarsın. Hem merhemsin, hem merhem kabul etmez bir yarasın. Derman kabul etmez, dert sensin. Ağızda küçücük bir cirmin var ama yaptığın ve yıktığın işler dağlar kadar büyüktür. En iyisi senin susmandır. Söz gümüşse sükût altındır sözü. Bu yüzden sözlerin en doğrusudur. Zavallı masum kuşları ökseye düşüren ıslık sensin. Doğruların, iyilerin, gerçeklerin sesini taklit ederek yalanlar, hileler, vahşetler söyleyensin. Bir yandan Allah katından gurbete düşmüş can tutilerine ayrılık acılarını sen unutturursun. İyi, güzel, ihlaslı sözler söyletir, onlara Allah sevgisini en güzel kelimeler halinde öğretirsin. Bir yandan onlara ayrılık ve yalnızlık çöllerine düşürür, inletmeyi denersin. Kelimelerin en güzel ağızlardan oklar gibi fırlayıp nice vücutlarda, nice göğüs ve gönüllerde ne derin yaralar açarlar. Madem ki bunca kudretin var, kudretini iyiye kullan. Zalim olma, kan dökme, bana akıl öğret. Senin yaptığın zararlardan nasıl kurtulayım? Madem ki benim güzel kuşumu yok ettin, artık zulmünü bitir. Beni sevindir, iyilik sırlarını öğret. Bana o kelimeleri söylet ki artık içim sevgiyle dolsun. Onun aşkını tadayım ve Hakk'a yakınlığın namelerini terennüm edeyim. Sen benden öyle bir kuş aldın ki o ruh kuşu benim başlangıcımdan uçup sonuma gelmişti. Şimdi beni sonumdan başlangıcıma iletecek kanatlar da yine o ruh kuşundadır. Bu beyitlerde söylenen başlangıç ve son kelimeleri ruhun tasavvuf inanışındaki nüzul ve uruç kavisleri boyunca macerasını anlatır. Allah'tan kopan ruhun zorlu ve çeşitli yollar açtıktan sonra yine Allah'ın varlığına dönüp onun birliğinde fani oluşunu düşündürür. Bu düşünüşe göre intiha yani son durak beşeriyet ve taayyün mertebesidir. Bu makama ermiş veya düşmüş olan ruh, yaratılışı ve aslı icabı durmaksızın kendi başlangıcı olan ahadiyet mertebesine yükselmek, Allah'a varmak ister. Hikayede kendi vatanından ve aslından haber alınca yerlere düşüp can veren Tuti bu hakikati yani kendi başlangıcına dönme müjdesi alan ruhu temsil eder. Böylelikle baş ile son arasında devamlı bir sefer halinde olan can kuşunun yine devamlı olarak kopup geldiği aslına karşı duyduğu derin çekiliş ve kanatlanış şevki bu hikayenin ruhunu teşkil eder. Arif ne ölçüde manevi yükselişlerin yolcusu ise cahil kişi o ölçüde dünya dertlerinin, acılarının ve dünya zevklerinin aşıkıdır. Bunu her türlü şüpheden kurtularak anlamak dilersen Kur'an-ı Kerim'deki Beled suresini oku. La uksimu'dan başlayarak lekat halaknel insane fi kebet ayetinin sonuna kadar bu dört ayeti dikkatle oku ve anla. Orada yemin ederim bu beldeye ki orada sen oturmaktasın ve babaya ve oğula da yemin ederim ki biz insanı meşakkate, güçlüğe maruz olmak üzere yarattık buyurulur. İnsan ancak ilahi güzelliğin tecellisiyle dertten, elemden ve gerçeği bilememek zavallılığından kurtulur. Allah'tan gayrı olanlara gönül vererek ömrünü heba etmez. Gerçi ruhun bu hal içinde de ahları ve inleyişleri vardır. Fakat onlar sevinç gözyaşlarıdır. Büyük sevgilinin güzelliğini hayal edişten ve bu güzelliğin türlü tecellilerini görme sırrına ererek o derin haz içinde kendinden geçiştendir. Bu kendinden geçiş, kendi maddi varlığından kesilip onun varlığını görmekle sade haz ve duygu olup kalma halidir. Vücut ve madde tutisinin ölümü karşısında dıştan derin acılar duymak, saçını başını yolar gibi olmak, hakikatte acı içinde duyulan bir sevincin, ayrılık içinde varılan bir vuslatın tecellisidir. Çünkü vücut tutisinin ölümü, ruh tutisinin en büyük ve en gerçek sevgiliye kanatlanması demektir. Yoksa hak aşıkının feryadı, pek çoklarında görüldüğü gibi dünya lezzetleri ayrılığından ve haktan gayrı nesnelerin zevki, iptilası ve ızdırabı yüzünden değildir. Hakikatte kuşu canından eden ve ruh tutisini vücut tutisinden alıp götüren kudret Allah'ın gayretidir. Gayret kıskanma demektir. Bunun açıklanmasını istersen şöyle düşün. Allah'ın tecellisine mazhar olmuş, yani Cenab-ı Hakk'ı kendi benliğinde hisseder, onu kendinde bulur, görür ve duyar hale gelmiş bir hak aşıkında hem kendi nefsi hem de Allah bir arada olamaz. Hakkın kıskançlığı böyle bir tecelli yerinde kendi zatından başka bir şey kalsın istemez. Böyle olunca Allah aşkıyla dolan bir gönüle artık dünya gayretleri giremez. Böyle gönüller her türlü dünya kirlerinden boşalıverirler. Hakkın gayreti insan gönlünde Gayur ismiyle tecelli edince kendinden gayrı olanları oradan yok eder. Kendini seven o gönlü kendi cazibesi nuruyla doldurur. Böyle bir nurun ateşiyle yanmanın zevki içinde bırakır. Gözyaşı böyle bir güzelliğin görünüşü ve böyle bir hazın tadılışı için dökülür. Ve gönül, keşke benim deryalar misali gözyaşlarım olsaydı da onların hepsini o sonsuz güzelin firakı ve visali ağlayışıyla dökseydim der. Benim güzel kuşum, benim aşkımı ve sırlarımı dile getiren tutim, o öyle bir kuştu ki yiyecek versem de vermesem de yine bana gelirdi. Bu ruh tutisinin benimle aşinalığı ezeldendir. Elestü bir rabbiküm buyurulduğu andan beridir. Ruhun varoluşu, vücudun varoluşundan pek çok evvel olduğuna göre benim güzel kuşumun teraneleri de vücudun zuhurundan önceydi. Hakikatte can tutisi senin içinde gizlidir. O kaynağı görünmeyen bir nur gibi varlıkları aydınlık içinde bırakandır. Sen eşyanın aydınlandığını görür fakat aydınlatanı göremezsin. Bunun içinde ruhun varlığından karanlıkta kalırsın. O ruh tutisi senden giderse senin ancak vücut ve nefis şenliğini ve ahengini bozar. Fakat sen yine sevinç ve aydınlık içinde kalırsın. Ruhun bedenden ayrılmasıyla vücudun harareti, nizamı, kıvamı, rengi ve ahengi de birlikte gider. Esasında beden ruhun at koşturup buyruk yürüttüğü meydandır. Ölüm bu dış nizamı bozar. Fakat vücuda bir zamanlar renk, ahenk, hayat ve hareket vermiş olan ruh, ebedi olduğundan onun nizamı bozulmaz. Bilakis hedefine yaklaşmanın ve bir ten kafesinden kurtulmanın hazzı içinde uçar. Mesnevinin, şenliğin bozulsa da sen yine şad olursun. Ondan gelen bu zulmü adalet kabul edersin demesi bundandır.